Ayrım 11.
4. Balkan Harbi, Bozgun Büyük Utanç. Osmanlıların anahtarı, alemin bana yaptığı ne olursa olsun benim bana yaptığım daha müthiştir. Oscar Wilde. Geyik zorluklarla da olsa avlanmıştır. Trablusgarp eyaletinin savunmasını bile beceremeyen Türkiye'nin iç bünyesindeki karışıklıklar, Rusya için en uygun ortamın oluşmasını da sağlamıştır. Balkan devletlerinin birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik eder Balkanlarda gözü olan Ruslar. Bu sayede Bulgarlar, Sırplar, Yunanlar ve Karadağlılar Türkiye'ye karşı Balkan İttifakı'nı tamamlarlar. İttifak görünürde savunma niteliklidir. Fakat asıl amaç Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının işgalidir. Harp çıkarılacak ve sonrasında Türkiye'den kopartılacak yeni parçalar kendi aralarında paylaşılacaktır. Balkanlarda adalet, uhuvvet, kardeşliğin zamanı çoktan geçmiştir. Şimdi seferberlik zamanıdır. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin subaylarından. Dirilmesi muhtemel hasta adamın vücudunda daha geniş ve hayati uzuv kesme teşebbüsleri hazırlanmıştır. Bunun birisi de Balkan Savaşı'dır. Balkan Savaşı'nı Rusya hazırlamıştır. Dört Balkan devletini aleyhimizde birleşmeye teşvik ve tahrik eden Rusya'dır. Fransa Rusya'yı gücendirmemek için, Almanya ise Balkanların en kuvvetli devleti gördüğü Bulgaristan'ı elinden kaçırmamak için bu kombinezonun aleyhinde bulunmamıştır. İngiltere'ye gelince, İttihatçıların İslam İttihadı politikasından rahatsız olduğundan ve aynı zamanda Rusya aleyhinde hareket etmiş olmamak için sesini çıkarmamıştır. Rusya'nın patronluğundaki Karadağ, 8 Ekim 1912'de Türkiye'ye resmen harp ilan eder. İstanbul'da ise büyük mücadele hala içeridedir. 93 Harbi öncesinde de yapıldığı gibi alınan dış borçlarla ordu fiziki görünüş itibariyle düzeltilmiş, hayali kurulan kazanılması mutlak bir zaferin şerefi, paşalar arasındaki iktidar mücadelesinde çeşit çeşit kavgaları da peşinde sürüklemiştir. Dışarıyı ciddi alanların sayısı çok değildir. Başlayacak bir harbe ne hükümet hazırdır, ne ordu, ne de halk. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. 1912 Ekim'in 8. günü öğleye doğru Galata rıhtımına ayak bastım. İstanbul'un camilerine, Beyoğlu'nun binalarına, Üsküdar'ın sessiz koruluklarına, Haliç'in berrak sularına hiç baktığım yoktu. Bütün dikkatimi toplayarak sokaklardan geçenleri incelemeye başladım. Halkın duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışıyordum. Bunca savaştan sonra gelen bu yeni savaş için acaba ne düşünmekteydiler? Bu konuda hangi karara varmaktaydılar? Kin mi duymaktaydılar yoksa bir endişe içine mi gömülmüşlerdi? Benim izleyebildiğim kadarıyla halk oldukça ilgisiz görünmekteydi. Kaldırımlardan tam bir kayıtsızlık içinde insan seli akıyordu. Gazete dağıtıcıları Türkçe, İngilizce ve Rumca ve Fransızca gazete isimlerini haykıra haykıra geçiyorlar ve buna rağmen çok az bir satış yapabiliyorlardı. Kimsenin tek bir gazete bile aldığı yoktu. Dükkanlar ardına kadar açıktı. Duvarlarda bir takım ilanlar mevcuttu. İlanlardan bilmem hangi akşam filan Paris ekibinin Beyoğlu Tiyatrosu'nda Sefil Aşk adlı piyesini oynayacağı, sonraki günde Kamelyalı Kadın'ın sahneleneceği duyuruluyordu. Başka ilanlarda da halk sinemaya davet edilmekteydi. Bunlara şahit olunca insanın 48 saatten bu yana dört büyük devlet ile harp haline bulunan hükümetin başkentinde bulunduğuna inanısı gelmiyor. İnansa bile kendini buna alıştırması için büyük bir çaba ve hayal gücü gerekiyor. Fakat bir şey var ki endişeli bir görüntü oluşturuyor. O da beygirler. Sanki bütün beygirler hayal alemindeydiler. Bunu yol arkadaşlarımdan Monsieur Gauvin'a açtım. O da, evet evet İstanbul'da işe yarar görülen ne kadar hayvan varsa askerler tarafından toplandı ve tümüne el konuldu dedi. Anlayabildiğim kadarıyla bu toplama işi eğlenceli ve basit bir halde fakat süratle gerçekleşmişti. Görevli ekipler şehrin merkezi yerlerinde durup gelip geçen arabaların, atların tümünü incelemeye almışlar ve böylece işe yarar olanları tespit etmişlerdi. Bu tespiti yapmak için şöyle bir göz atmak yeterli oluyordu. Beygirler biraz sağlamsa yolcuların hayretine, arabacıların telaşlanmalarına bakılmaksızın derhal alıkonuluyordu. Söylentiye göre böyle bir durum Tarabya'dan hanımıyla İstanbul'a gelen bir askeri görevlinin de başına gelmiş ve o şahıs evine dönmek için uzunca bir mesafeyi yaya yürümek durumunda kalmıştı. Alıkonulan hayvanın sahibine belirtilmeyen bir tarihte miktarı şimdiden belli olmayan bir paranın ödeneceğini bildiren bir belge verilmekteydi. Ayrıca toplanacak olanlar yalnızca beygirlerden ibaret değildi. Hayvanların yanı sıra arabalar, kırbaçlar bile toplanıyordu. Sağlam duran ve iyi ses çıkaran ne kadar kırbaç varsa zaman kaybedilmeden toplanıveriyordu. Kim ne düşünürse düşünsün, bu tür yöntemler bana oldukça tuhaf gelmekteydi. Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan 93 harbinden bu yana bugünler için hazırlanmaktadır. Ama bugünlerde bizde her şey 40 yıl önce olduğu gibidir. Gene neredeyse bütün ulaşım atla, eşekle, deve, manda, öküzle ve onların sürüklediği kağınılarla yapılmaktadır. Trakya'da yollar iz şeklindedir zaten, kötüdür. Motorlu araç hemen hemen hiç yoktur. Tek hatlı demir yolu yetersizdir. Üstelik neredeyse bütün çalışanları gayrimüslimdir. Güvenilmez bulunmaktadırlar. Çünkü Balkanlardan estirilen rüzgar sadece harp rüzgarı değildir. Bulgar kralı Ferdinand'ın deyimiyle haçın hilale karşı harbidir. Avrupa gazetelerindeki kampanyaların da katkısıyla tam bir haçlı seferi haline getirilmiştir başlayacak olan harp. Bu yüzden de neredeyse tamamı gayrimüslim olan demir yolu çalışanlarının işlerine son verilmiştir. Yenileri ise çok tecrübesizdir. Donanmamız zaten yetersizdir. Üstelik Yunan donanması Ege'yi tuttuğundan deniz yolu da kapalıdır. Hava yolu, 5 tane uçağımız vardır ama hiçbiri çalışmamaktadır. Her türden yolsuzluğun elinde hiçbir çıkış yolu bulamayan Anadolu insanı, uzak hudutların bir ucundan diğerine koşmaktan ne uğruna harp ettiğini de şaşırmıştır. Yorgundur, gayesizdir. Bunlar yetmezmiş gibi özellikle son yıllarda miğferinden postalına siyasete bulaşmış olan büyükleri tarafından o kadar çok ihmal edilmişlerdir ki. Orduyu sefer haline getirecek yeterli elbise, araç, gereç, yiyecek de yoktur. Olanların nereye verileceğini bilen de. Bir depoda yeterli giyecek varken bundan habersiz bazı seferberlik birliklerinin köyden geldikleri sivil ve perişan kılıkla cepheye yollandıkları olmaktadır. Parvus Efendi, dönemin yazarlarından. Ben şahsen Osmanlı askerinin seferberlik zamanındaki sefaletinden dehşete düşmüşümdür. Gözümün önünden geçen binlerce insan içinde elbisesi sağlam olanına pek rastlayamadım. Zavallıların tümü yırtık pırtık ve binbir yamalı giysiler içindeydi ve son derece güçsüzdü. Asker bir kemik ve yamalı bohça sergisiydi. Abdullah Paşa, Doğu Ordusu Komutanı. Ordumuzun hali perişandır. Değil hepsini yenmek, sadece Bulgaristan'a karşı bile harbi başaracak bir orduya sahip değiliz. Düşmanı Çatalca'da durdurabilirsek bunu büyük bir başarı sayacağım. Mahmut Muhtar Paşa, Kol Ordu Komutanı. Elindeki tüfeği kullanmaktan aciz askerlerden kurulmuş bu taburların yönetimi gerçekten çok zordu. Öyle tabur komutanları görüldü ki, taburuna bir görev verildiği vakit hemen ağlayacak gibi acınacak bir tavır alır, kendilerini bu işten bağışlatabilmek için tasvir edilemeyecek zavallı ve acınası haller takınırlardı. Asker portatif kazma ve kürek ile donatılmış olduğu halde onları kullanıp kendisini gizleyebilecek bir siper veya silahını dayayacak bir yer yapmaktan aciz ve habersizdi. Öyle askerler görülmüştür ki dipçikleri alınlarına veya karınlarına dayayarak ateş ediyorlardı. Türk Balkan ordusu düşman ordularının yarısı kadardır ve üstelik bunların bir kısmı tümen kumandanlarından Cemal Paşa'nın ifadesiyle zerre kadar talim terbiye görmemiş erlerden ibarettir. Bab-ı Ali hükümetinin hali particilik kavgalarıyla memleketin ikiye bölünmesi, ordunun üst kademe subaylarını da bütünüyle siyasete bulaştırmıştır. Ordunun ilk harekat planı savunmada kalmaktır. Fakat yaklaşan harbe ait planlar ordu komutasındaki paşaların siyasi sebeplere değiştirilmesi yüzünden altüst olmuştur. Yeni Harbiye Bakanı bu planların yabancısıdır. Üstelik Genelkurmay Başkanı da değiştirilmiş, eski başkan Ahmet İzzet Paşa şimdi Yemen'de görevlendirilmiştir. Yeni atanan komutanlar ne karargahlarını ne de birliklerini tanımaktadırlar. Bir paşa ertesi gün muharebeye sevk edeceği tümenini ancak o gün akşam bulabilecektir. İşin tuhafı 93 Harbi'nin unutulmaz komutanlarından Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetin başındadır. Başbakandır, tecrübelidir ama o bile ikna edilmiştir. Belli başlı bütün komutanların şiddete karşı çıkmasına rağmen hele bazılarının bu orduyla harp edilmez, ne yapacaksanız diplomasi yoluyla yapın tavsiyelerine rağmen başkomutan vekili ve harbiye bakanı Nazım Paşa da harp yanlısı olmuştur artık. Nazım Paşa, Harbiye Bakanı. Yüzyıllardır vatanımız bu derece önemli bir an yaşamış değildir. Barış ve hatta dostluk içine yan yana yaşamaktan başka bir şey istemediğimiz komşu hükümetler, bütün adalet kanunlarını ve hukuku çiğneyerek barışı korumak yolunda sarf ettiğimiz gayretleri boşa çıkarmak için büyük Avrupa devletlerinin öğüt ve iyi niyetlerini hiçe sayarak bize meydan okumaya cüret ediyorlar. Bütün millet onların bu cüretkâr davranışını hiddet ve nefretle karşılamış ve bu hakareti yapmaya cüret edenlere layık oldukları tokadı indirme vazifesini sizlere tevdi etmiş bulunmaktadır. Bu meydan okumaya karşı tokadın nasıl indirileceği ise meçhuldür. Düşman orduları hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Bütün kulaklar sağırdır. Ne feryatları önemseyen olur ne de o günlerde başlayan sağanak halindeki yağmurları. 300 bin Türk askeri 600 bin düşman askerine karşı Batı ve Doğu ordusu olarak ikiye ayrılır. Doğu ordusu Balkan devletlerinin en kuvvetlisi olan Bulgar ordusuyla, Batı ordusu ise Sırp, Yunan ve Karadağ ordularıyla harp edeceklerdir. Plansız, programsız, hazırlıksız ordu işte bu şartlar içinde harbe başlar. Sırplar ve Bulgarlarla aynı anda harbe tutuşur. Her türden yokluk ve perişanlık daha ilk günlerden kendini gösterir. Üstelik askerlerin açlıktan, cephanesizlikten perişan oldukları yer Yemen gibi, Hicaz gibi, Erzurum gibi imparatorluğun diğer ucu da değildir. İstanbul'un hemen yanı başındaki Kırklareli'dir, Vize'dir. Osmanlı'nın anahtarı kaybedilince, bir Türk gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır. Yahya Kemal. Kırklareli Osmanlı'nın anahtarı olarak değerlendirilirmiş eski zamanlarda. Maazallah o anahtar bir kaybedilirse İstanbul'u da kimse kurtaramaz diye de eklenirmiş. Yaklaşan büyük felaketin ilk ayak sesleri de Osmanlı'nın anahtarı Kırklareli'de yankılanmaya başlamış. 22 Ekim 1912 günü. Harbin başladığı ilk gün daha mermilerin atılmaya başlandığı ilk saatlerde ciddi bir düşman baskısı yokken hazırlıksız Doğu ordusu sağanak yağmur altında önce duraklar, sonra mevziler terk edilir, sonra Kırklareli kilidi tamamen çözülür. O sabahı yaşayanlardan biri de kolordu komutanlarından Mahmut Muhtar Paşa'nın karargahında görevli Alman subayı Binbaşı Hochwasser'dir. Binbaşı Hochwasser, karargah subayı. 22 Ekim sabahı saat 7'de yakınlardan gelen tüfek sesleri duyduk. Atlara binerek 600 metre kadar ilerlemiştik ki çığlıklar atarak ve bize doğru koşarak kaçmakta olan askerlerimizi gördük. Durum hakkında bir fikir edinene kadar birkaç dakika geçti. Sonra Mahmut Muhtar Paşa'nın kılıcını çekerek kaçan askerlere acımasızca vurduğunu gördük. Biz de onun gibi yaptık, kaçanlara tabancalarla ateş etmeye başladık. Böylece o karmakarışık insan kütlesinden birkaç grup düzenlemeyi başardık. Erler kötü hava ve açlıktan perişan, bitik, kıyafetleri berbat, hemen hemen yalın ayaklıydılar. Yeteneksiz subaylara teslim edilmiş ve bu talihsizler taarruzun ilk anlarında düzensiz ve hesapsız ateşle bütün mermilerini harcayıp bitirmişlerdi. Bir saatlik ateş muharebesinden sonra birdenbire mermisi biter, yanındaki arkadaşında da mermi kalmamıştır. Ateş kesilir, Bulgarlar boyuna yaklaşmaktadır. Cephane sandıkları gelir, bunlar yağmurdan paslanmıştır, kazma ve kürekle açılamaz. Asker önceki gün yaralananların halini düşünür, ölüm korkusuna kapılır ve kendini bu korkudan kurtaramaz. Kaçar, diğerleri de onu izler. Önce sessiz sedasız eğilerek, sonra takip eden düşmanın ateşi altında bütün gücüyle koşarak. İşte herkesi peşinden sürükleyen panik böyle başlar. Yollar tıkanmıştır, bozuktur, dereler taşmıştır, köprüleri su alıp götürmüştür. Her tarafta köyler yanıyor, bütün cephede toplar gürlüyor. Bahtsız yaralıların durumu yürekler acısı. Hepsi ıslanmış ya da donmuş. İleri hatlarda hiçbir sağlık servisi yok. Yaraları yıkamak için su bile yok ve düşman ateşi kaçan yığınları eritmektedir. Böyle bir kaçıştan daha korkunç bir şey olamaz. İnsan hayvanlaşır ve savaş korkusu artık kontrol edilemez. Böyle bir anı yaşamış olanlar onu asla unutamazlar. Ordu harbin başlamasından sadece birkaç gün sonra bir avuç aç, cephanesiz, perişan bir topluluktan ibarettir. Ciddi hiçbir düşman baskını olmamasına rağmen bocalayan, ordu denen acayip kalabalık, şimdi durdurulması imkansız bir surette çözülmüştür. Anadolu'nun dört bir köşesinden Afyonkarahisar, Ayaş ve Kangırı, Tosya, İzmit, Konya, Trabzon, Merzifon, Kayseri, Bolu, Erzurum, Düzce, Çanakkale, Uşak, Haymana, Kastamonu, Niğde, Bala, Yaban Ağbat, Kangırı, Denizli, Isparta, Eğridir, Samsun, Sungurlu, İskilip, Koçhisar, Çorum, Haymana, Akseki, Kalecik'ten tümenler, alaylar, taburlar, bin bir zorlukla getirilen askerler şimdi düşmana çok miktarda cephane ve erzakı terk ederek dağılmış, toplar cephane araziye serpilip kalmıştır. Geceler çok soğuktur, başlayan yağmurlar ise felaketi tamamlar. Ordu bir sürü haline gelir, çamura saplanır, nihayet büsbütün dağılır gider. Üstelik panikleyen, kaçan, dağılan sadece ordu değildir. Düşman sınırda bulunan ve yoluna çıkan bütün Müslüman köylerini yakıp yıkmakta, sadece Osmanlı hükümetine karşı değil, bütün Müslümanlığa karşı düşmanlığını ortaya koyup harp etmektedir. Bütün Trakya Türkleri çözülmüştür. Askerlerle beraber onunla iç içe ondan evvel veya ondan sonra Trakya'nın bütün Türk halkı da 500 yıllık baba yurtlarını terk ederek yollara düşmüş, İstanbul'a doğru kaçmaktadır. Türklük askeri ile sivili ile Avrupa Türkiye'sini boşaltmakta, Anadolu topraklarına sığınmaktadır. Çünkü düşman ordusunun yapmadığını arkadan gelen Bulgar komitacıları yapar. Ondan geriye kalan olursa onu da yerli Hristiyan çeteleri tamamlar. Bölgedeki Türk göçmen kafileleri baskına uğratılır, öldürülür, yakılır, yağmalanır. Dehşet saçılarak göçü çoğaltmaya, yöreyi Türklerden temizlemeye uğraşılır. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Evet, Rumeli göçüyordu, Rumeli boşalıyordu. Rumeli Türkleri akıp geliyorlardı. Rumeli'yi yüzyıllarca evvel alan, Rumeli'de yüzyıllardır yaşayan son Türkler, 20. yüzyılın başında alevlenen bu yangının alevleri içinde yanarak, çamurlar içinde eriyerek, her sürünüşte biraz daha azalarak, biraz daha kaybolarak, her an daha koyulaşan bir karanlığın içinde, sonu bilinmez geleceklere doğru akıyorlardı. Bu kaçışta ya arkadan düşman yetişir, kafileyi kılıçtan geçirir, ya soğuk, açlık, hastalık, yağmurlar ve bin bir çeşit bela kafileyi her gün küçültür, yoksullaştırır. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Çarpışmanın üçüncü günüydü. Elverişsiz hava ve zifiri karanlık içinde iki tabur hareket etti. Her biri ayrı bir yol tuttu. Fırtına ve karanlığın içine daldılar. Tümenin geri kalanlarından yolunu şaşırmış taburlardan biri bir ötekine rast geldi. Kimse kimseyi tanımadı ve birbirlerini düşman zannettiler. Her iki taraftan ateş başladı. Sonra genel bir panik meydana geldi. Hepsi birden baruta ateş değmiş gibi dağılmaya başlamışlardı. Çil yavrusu gibi Kırklareli şehrine girdiler. Bütün şehir uykusundan uyandı. Bazıları alelacele istasyonda bekleyen bir trene atladılar. Makinisti zorlayıp treni hareket ettirdiler. Ancak tek hat üzerinde henüz 3 kilometre gitmemişlerdi ki karşıdan gelen bir malzeme treniyle çarpıştılar. Gece yarısı büyük bir patlama yaşandı. Çarptıkları trendeki mermi sandıkları ve toplar hemen vagonlardan çıkarıldı. Ama bunları ne ileri ne de geri götürmek mümkün değildi. Hepsi çamurların içinde öylece bırakıldı. Kazanın ardından bir feryattır ortalığı kapladı. Artık kimse kimseye itaat etmiyordu. Feryatlar hızlı koşan başıboş askerlerin ayak seslerine karışıp gitmekteydi. 15 bine yakın asker, evet tam 15 bine yakın asker o gece dehşete bürünmüş bir halde Baba Eski'ye ve oradan da 100 kilometre uzaktaki Tekfur Dağı'na kadar kaçtılar. Demir yolu boyunca birçok ceset vardı. Yaşanan bozgunda herkes birbirini öldürmüştü. Mahmut Muhtar Paşa, Kolordu Komutanı. Askeri tarihte hiçbir sebebi olmaksızın başlamış böyle bir kaçış misalini bulamazsınız. Hazırlıklarımız yetersizdi, komutanları yetersizdi. Fakat askerlerimizin moralini tümüyle yıkan asıl şey günlerdir sağanak halinde yağan yağmurlardır. Sırılsıklam oldular, kuruyamadılar. Yollar, arazi, her yer çamurdan yürünmez hale gelince Bulgarlar harp etmeden büyük bir zafer kazanıyorlar. İstanbul'a doğru çıldırmışçasına kaçışan insan seli arasında ordu komutanı Abdullah Paşa bile şaşkın, çaresiz, öylece kala kalmıştır. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Başkumandan Abdullah Paşa genel karargahının bulunduğu Sakız köyünde küçük bir evde kapanıp kalmıştı. 29 Ekim akşamı Daily Telegraph gazetesinin muhabiri Berhalt, büyük bir rastlantı eseri Paşa'yı evinde ziyaret etmişti. Komutan adeta açlıktan ölüyordu. Emir subayları tırnaklarıyla evin bahçesini kazıp birkaç mısır koçanı bulmaya çalışıyorlardı. Buldukları kökleri un bulamacıyla pişiriyorlardı. İşte 175 bin kişiye kumanda eden Abdullah Paşa'nın bütün erzakı buydu. Berhalt yanında getirdiği birkaç konserveyi paşaya sundu. Abdullah Paşa onlarla 3 gün beslendi. Sonra paşa siz yetişmeseydiniz herhalde ayakta bile duramazdım demişti. Osmanlı ordusunun komutanı yiyecek bulamadığı gibi dışarıyla da bir irtibat kuramıyordu. Savaşın sürdüğü 4 gün boyunca ne olup bittiğinden haberi yoktu. Anında emir vererek hiçbir müdahalede bulunamıyordu. Harp hattıyla arasında 50 kilometrelik bir mesafe vardı. Fakat paşanın elinde ne bir telefon, ne bir telgraf, ne de yaverlerinin 4 nala koşturacağı atları vardı. İşte 31 Ekim akşamına doğru 175 bin kişilik Osmanlı ordusu bozguna uğratıldı. Ordu namına ortada ovaya çeşitli yollardan, daha doğrusu yolu olmayan yerlerden akıt eden ve buradan da Çatalca hattına doğru akan firarilerden başka bir kalabalık kalmamıştı. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin subaylarından. Balkan Harbi'nde Osmanlı orduları sayı ve silah bakımından düşmanlarından çok aşağı değildi. Şimdi açık söyleyeyim, eğer bu orduların başına tam selahiyetle 3-4 Alman generali veya bu ayarda Türk subayları tayin edilseydi, biz Balkan Harbi'ni kaybetmezdik. Türk ordusunda harp kavramını bilen kumandan yok gibiydi. 1878 yılından beri Osmanlı ordusu savaşı unutmuştu. Sultan Hamit orduyu öldürmüştü, 4-5 yıl içinde de ölü canlanamamıştı. Alayları, taburları, hatta tümenleri ve daha yukarı birlikleri sevk ve idare edebilecek binbaşı, albay ve general yok gibiydi. Ordunun en zayıf yeri tümen, alay ve tamur kumandanlarının kabiliyetsizliğiydi. Orta komuta heyeti savaş kavramını hiç bilmiyordu. Talim ve terbiyesiz, zapt ve raptı noksan orduların birinci düşmanı olan yağmur, çamur ve kar da işin içine girmiş, hülasa bilgisizlik ve idaresizlik yüzünden diğer muharebelerde olduğu gibi Komanova meydan savaşı da kaybedilmişti. Biz baştan aşağı muharebenin ne olduğunu, nasıl yapılacağını bilmiyorduk. 3 tane kırçovalı başıbozuk yan yana yatmışlar ateş ediyorlar. Sırp piyadeleri de birer ikişer bizim sevk ve idaresiz ateşimiz altında sıçramalarla ilerliyor. Başı bozukların birisinin elinden silahı alarak ne zaman ateş edileceğini onlara gösterdim. Düşman askerini ayağa kalkıncaya kadar beklemelerini ve sıçrama için kalkınca ateş etmelerini öğrettim. Bu esnada benden bir kişi ötedeki başı bozuğun ağzından bir kurşun girdi. Dişleri kırılmış, ağzını açmış kanlı ağzı ile he he he diye kekeliyor, geriye gidip kendisini doktora göstermesini söyledim. Lakin kırık dişleri ve çenesiyle yerinden ayrılmadı. Ateş etmekle devam etti. Elimizde ne kuvvetli bir kumaş, bir malzeme varmış. Bu kahraman insanları derleyip toplayıp bir inzibat halinde kullanamadık ve bilgisizlik yüzünden Balkan Harbi'ni ve Rumeli'yi kaybettik. Erkeği ve kadını büyük bir kahramanlık misali veren bu Kırçova halkını öğleden sonra terk ederek geri yürüyüşe devam ettik ve bu vatanseverleri kendi mukadderatlarıyla baş başa bıraktık. Her tarafta perişanlıklar, devrilmiş arabalar, terk edilmiş toplar, dizlere kadar çamurlar içinde yürüyen Mehmetçikler, karanlık, yağmur, soğuk, tifüs ve dizanteri yakamıza yapışmıştı.